bu güzel günde, bu güzel gecede, bu güzel ayda efendim çok değerli konuğumuz tabii ki Fatih Çıtlak Beyefendi bizlerle birlikte. Fatih abi, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
Efendim, tekrar hoş bulduk, safa bulduk.
Meyyettiniz de geldiniz.
Allah razı olsun.
Böyle çok mutlu oluyoruz biz inşallah.
Allah razı olsun.
Şimdi biz birkaç haftadır Sadık Efendi Risalesi'nden bahsediyorduk ama bugün özel bir gün, özel bir aydayız. Efendim, bu münasebetle zaten programımızın başında da hep ifade etmiştik, bazı özel zamanlarda özel konulara yer açacağız diye. Bugün de öyle bir zaman içerisindeyiz ki.
Niçin? Çünkü tasavvuf denilen hadise öyle bir olgudur ki muhakkak hayatta olan bir zattan feyiz alarak kişi nefis terbiyesi yapar. Bunda da en önemli hadise güncel hadiselerle hemhal olabilmektir. Evet. Tasavvuf marjinal olmak demek değildir. Zamanla, zeminle, işiyle, gücüyle, yatışıyla, kalkışıyla 24 saati bulunduğu mekanla mukayyet fakat gönlü hakka bağlı olarak yaşamak olduğundan tabii ki olağan hadiseleri zaman zemine göre muhakkak surette konuşmamız icap eder ki öteki türlü marjinal, ayakları yere basmayan veya kulda tecelli etmeyen bir tasavvuf teorisinden bahsedilmiş olur. Bu da herhalde sizin en başta tasavvuftan ziyade sizin programın formatına uygun değil.
Eyvallah. Evet. Yani böyle rutin değil de döngü içerisinde değil de her an bir açıdan her şey olabiliyor. Çünkü Allah-u Teala da böyle yaratmış sistemi. Yani bayramlar var, özel günler var. Sürekli inişler çıkışlar içerisinde hayat aksiyon şekilde devam ediyor. Şimdi dinleyicilerimize bu konuyla alakalı ben zannediyorum konunun başlıklarını birazdan söyleyeceğim ama bu konuyla alakalı gerçekten çok bir şey bilmiyoruz ve bildiklerimiz de eksik. Eksik bilgiler de bizi çok yanlış yerlere çıkartıyor. Bu konuyla alakalı bugün çok önemli bir konu çünkü bu konuyla alakalı sizler soru sorabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bize mesaj atabilirsiniz. Ben program içerisinde inşallah tevafuk ettik, denk geldikçe soruları Fatih abiye soracağım. Mesajınızın başına moral yazarak bir boşluk bırakıp 0542 441 38 38 0542 441 38 38'e yolladığınız takdirde sorularınızı cevaplandıracağız. Hicri, evet. Hicret efendim, Muharrem ayı, bunun hicretle olan bağlantısı, yeah. Bir yaşanan Kerbela hadisesi, bu hadiseyi ne kadar biliyoruz? Kerbela demeye bile bilmediğimizden dolayı korkuyoruz. Aman filanca siyasi parti, filanca meşrebe aittir. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anmaktan bile, Ehl-i Beyt sevgisini hakkıyla bilmekten bile. Çünkü öyle bir şey ki sanki birilerinin tekelindeymiş gibi bu. Evet. Yani o konudan bahsedince siz böylesiniz gibi bir yanlış bilgiler, eksik bilgiler içerisinde maalesef kıvranıyoruz.
Evet.
Efendim şu işin hakikati nedir? Aslı nedir? Biiznillah şu programda artık bu hadiseye bir nokta koyalım inşallah.
Bir girizgah yapalım.
İnşallah, buyurun.
Zira buyurduğunuz gibi Muharrem ayı geldiğinde kanayan yaralarımız tekrar bir depreşiyor. Tekrar kan kaybetmeye devam ediyoruz. Zira bir tarihe mal olmuş, tarihte olan feci hadise var. O zaten 10 Muharrem'le alakalı olan hadise. Bir de kanayan yara derken cehaletimizden dolayı kanayan başka bir yaramız daha var ki ne hikmetse, nasıl başlamışsa bu adet, nereden kim moda haline soktuysa, Muharrem ayı girerken bir hicret meselesidir anlatılır hale geldi. Ve bugün belli yerlere, belli toplantılara, hadi daha işi lafı biraz kıvırmayalım da alenen söyleyelim. Yani cuma namazından çıkan mümin kardeşlerimize Muharrem ayından evvel hutbeden ne anladığını ve hangi günlere hazırlandığını, neler hissettiğini sorsak, bir röportaj yapsak, %99'unun Muharrem ayında hicret hadisesi vuku buldu zannında olduğunu görürüz.
Muharrem böyle hale geliyor. Eşittir hicret gibi.
Evet, sanki Muharrem'in başında hicret olmuş, Muharrem'de hicret hadisesi vuku bulmuş gibi bir yanlış kanaat var. Bir kere bu bizim kanayan yaramız. Nereden başladı bu illet? Yani Muharrem ayı başlarken Muharrem'le beraber Hicri senenin kabulüyle alakalı müminlerin, Müslümanların kendi aralarında aldıkları bir kararla Müslümanların kendine ait bir takvim şeklinde bu takvimi yaptıkları anlatılmıyor da İslam'ın bir takvimi varmış gibi, İslam dininin bir takvimi varmış gibi anlatılıp bu da yetmiyor, bu da yetmiyor. Sanki hicret hadisesi Muharrem ayında vuku bulmuş gibi anlatılıyor. Başlıyorlar. Hicret ne demektir? Bak Muharrem geliyor. Hicret işte hicret. Muharrem'le beraber hicret. Şöyle bir zan oluşuyor. Ha, demek ki Muharrem ayı hicret ayı. İstisnasız böyle.
Ve bu da İslam'ın bir takvimi gibi.
Ve bir de yani, İslam'ın bir takvimi varmış gibi. Şimdi burada tabii ki örfüyle, adetiyle, merasimiyle benzemek istediği yer inceliği ve nezaketiyle belli şeyler konuşulsun. Fakat sevmek adına, güzellik adına, dinimizin özelliklerini yaşatmak adına cahilane bir şekilde savunmaya da gitmemek lazım. Şöyle düşünen kardeşlerimiz için gece bu vaktinde belki bizi bir saat, bir buçuk saat daha dinleme tahammülü olmayan fakat araştırmacı olan kardeşlerimize bir girizgah olsun diye Kehf suresinden bir misal vererek bu konuya gireyim.
İnşallah.
Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ve lebithu fi kehfihim 300 sinine vazdadu tis'a. Kimileri 300 sene der o kalışları hakkında, kimileri de buna 9 ilave eder. Yani hakikaten de kamer aylarını, hicri ay denilen kamer aylarını, güneş aylarını hesap ettiğinizde 300 senede 9 fazlası olur. Cenab-ı Hak bile yani bazı 300 der, bazı 309 der. Bunun teferruat olduğuna fakat kaynaklarda bu şekilde geçtiğini işaret etmekle iktifa ediyor. Demek istediğimi araştıranlar anlayacak. Veya şu anda bu işle meşgul olanlar çok güzel anlamış olacaklar. Parantezi sırlıyorum. Detayına girersek program kifayet etmez. Çünkü o zaman takvim sistemlerini anlatmak lazım. Dünyada sadece bir takvimin olmadığını, iki takvimin olmadığını, hali hazırda şu anda ondan fazla takvim olduğunu, eskiden beri yapılan takvim hesaplarının, Rumi takvimin, Celayiri takvimlerinin vesairesinin teferruatına girersek müstakil böyle bir ansiklopedicik gibi bir şey çıkar ortaya. Hiç girmeyelim. Lüzumsuz da zaten. Fakat biz gelelim hadiseye.
Evet.
Hicri sene meselesiyle, hicretle Muharrem ayının bir münasebeti yoktur. Ana cümle. Muharrem ayıyla hicretin alakası yoktur.
Bir bağlantısı
yok. Yoktur. Peki hicri sene niye deniyor? Hicri takvimin, hicretin başlangıç olarak, hicret hadisesinin başlangıç kabul edildiği seneyi düşünerek bunu takvim olarak kabul edilişin hadisesine bakarsak, sonra da geriye dönüp esas hicretin nasıl olduğunu bir kısacık zikredersek tahmin ederim müşkül hallolacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanına kadar hicri takvim kullanılmamıştır. Tekrar söylüyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanına kadar hicri takvim kullanılmamıştır. Cenab-ı Ömer Efendimizin, valilerinin vergilerle alakalı olarak hangi senenin vergisi, hangi aya göre hesap ediyoruz? Bizdeki ay takvimine göre mi? Veya şemsi hesaba göre mi?
Evet.
Hangi seneyi bir kabul edeceğiz? Hangi senenin vergisini nasıl alacağız gibi
hangisi
şikayetlerin gelmesi, bunun hukuki mevzuatta, vergi sisteminde, resmiyette doğurduğu bürokratik problemleri aşmak için Cenab-ı Ömer Efendimiz kendi takvimimizi oluşturacak ve bu takvimin de bizim siyasi olarak vergilerimizi, diğer hukuki işlemlerimizi, bürokrasimizi tahakkuk ettirebileceğimiz bir takvimi oluşturacak heyet tesis ederim. Bu heyete göre bir takvimi, bir başlangıç kabul ederim diye meşveret yapıyor.
Evet.
Hazreti Ömer Hicri 17, yanlış hatırlamıyorsam. Hicri 17 sene, yani Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretinden 17 sene sonra diye söylersem herhalde yanlış olmayacak. Orada heyet kuruluyor. Hatta işte şu başlangıç olsun, bu başlangıç olsun falan diye söyleniyor. Bunun üzerine iki görüş çok öne çıkıyor. Bir görüş diyor ki, hatta galiba teklif edenlerden bir tanesi Hazreti Zübeyir, yani o ekolü savunanlar, o fikri savunanların başında, diyor ki Peygamber Efendimiz'e peygamberliğin geldiği seneyi, dikkat buyurun, ayı demiyorum, seneyi bir kabul edelim. Hazreti Ali Efendimiz çok ince bir itirazda bulunuyor ve kabul görüyor bu. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Konuştuğumuz bazı hadiseleri tasavvufi fantezi olarak yorumlayan bazı çevrelere de Hazreti Ali'nin Femi Saadet'inden cevap da gitmiş olsun. Bizim fantazilerimiz değil bu. Fantezi ise Hazreti Ali'nin de fantezisi. Biz onun gibi fantazilere razıyız. En azından ilahiyat veya fazla kitap okumaktan gelen evhamın getirdiği bilgilerden evhamlanmaksa Hazreti Ali'nin görüşleriyle hemhal olmak herhalde daha iyidir. Şöyle itirazda bulunuyor. Diyor ki hayır diyor. Peygamberlik geldiği zamanı nasıl sen tespit edebilirsin ki? O 40 yaşında peygamber olmadı diyor Hazreti Ali. 40 yaşında peygamberliğini ilan etti diyor. O ezelde peygamberdi. Bu olmaz ya Zübeyir diyor ve kabul görüyor bu. Çok enteresan, kabul görüyor. Bunun üzerine ne yapalım? Hazreti Ali Efendimizin de teklifi ve orada bulunanların ekseriyetinin teklifiyle dikkat buyurun tekrar. Sizin nezdinizde arz ediyorum. Karşımda bir tek siz varsınız şu anda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ettiği senenin birinci sene olmasını öngörüyorlar. Hicret ettiği senenin, ay değil. Yani bir kere zaten hicret hadisesi bir yemek hadisesi gibi, bir oturup kalkmak gibi, bir günde bir anda olup biten bir şey değil, bir süreç.
Evet.
Hicret, hicret senesini niye birinci olarak kabul ediyorlar? Bakın, Arap örfünde bir senenin içerisinde olan önemli hadiselere, o hadiseye binaen o seneye o ad verilir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuna az bir zaman kala meşhur Ebrehe'nin ordusuyla gelip Kabe'yi yıkmak istediği filleri getirmesi hasebiyle o seneye fil senesi denmiştir. Ama fil hadisesi Muharrem'in başında vuku bulmamıştır. O sene içerisindeki en önemli hadise o olduğundan, o seneyi o efendim olay olarak damgasını vurduğundan, o sene öyle anılır hale gelmiş. Hicret hadisesi de Muharrem'de vuku bulmamıştır. Çünkü yine ta Hazreti İbrahim'den bu yana, aleyhisselam, Efendimiz'den bu yana, 12 ay sistemi var zaten. Ve bu 12 ayın birinci ayı Muharrem, ikinci ayı Safer. Anlatabiliyor muyum? Yani bizde nasıl hani şimdi Ocak, Şubat falan filan diyoruz. İşte filanca takvimin kalıntılarını kullanıyoruz. Evet. Yok kendini Tanrı idare eden Augustusları, bilmem ne şunları bunları yapmışız. Neyse bahsi diğer. Girmeyelim o tarafa. Nasıl birinci ay Ocak kabul ediliyor? Arap'ta da birinci ay Muharrem kabul ediliyor zaten. Dolayısıyla o senede vuku bulan, o sene içerisinde vuku bulan hicret hadisesinden dolayı oraya hicret senesi deniyor. Yoksa Muharrem'de vuku bulduğu için değil.
Evet.
Bu çok büyük bir yanlışlık. Lütfen bunu dinleyicilerimiz de, aktif dinleyiciler ve öğrendiklerini de yaymaya çalışan dinleyiciler şeklinde cemiyette rol oynarlarsa çok güzel bir şey olur. Bu hatadan kurtulmuş oluruz. Peki ne zamandır hicret? Seferin 26. gecesi başlamıştır. 3 gün şaşırtmacalı olarak şeyde beklenmesi, efendime söyleyeyim, o 26. gece de Resulullah'ın taktiğidir. Ayın en az gözüktüğü geceler, en karanlık olan gecelerdir ay takvimine göre. 26'sından sonra ay hemen hemen hiç gözükmez. Sonra ay başında incecik olarak gözükür. Resulullah Efendimiz ne kadar Allah ile teyit olsa bile ümmeti Muhammed'e de stratejiler hususunda da örnek olmuştur. Ay kaybolduğu vakitte tamamen normalde bulutsuz bile olsa gözükemeyeceği bir zamanda sefere çıkmıştır. 26 sefer akşamı çıkmıştır. 27 seferle devam eden yolculuk 3 gün Sevr mağarasında kalma ve ondan sonra devam eden mütakip günler neticesinde çok dikkatlerinizi çekerek arz ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'ye inişleri, daha doğrusu yanlış söylemeyeyim, şu anda Ravza-i Mutahhara'nın bulunduğu yere, cemaatin beklediği yere inişi 12 Rebiül Evvel pazartesidir. 12 Rebiül Evvel ayı bize, 12 Rebiül Evvel neyi hatırlatıyor? Peygamber Efendimizin doğum günüdür. Daha acayip bir şey daha arz edeyim. 12 Rebiül Evvel'in bir tane daha manası vardır. Bu da bilinmiyor. Niçin bilinmiyor? Bu da bir ayıp. Yani maksadımız burada bizi, gönlü yüksek kardeşlerimizin, ulvi duygularla dinleyen kardeşlerimizi taciz etmek değil tabii ki. Dertleşiyoruz onlarla. Ama niye bilinmiyor? 12 Rebiül Evvel'de Peygamber Efendimizin Medine teşrifleri. Cuma'yı başka yerde kılıyor. Ravza'nın olduğu yerde kılmıyor Cuma'yı. Cuma'yı kıldıktan ve biatları kabul ettikten sonra tekrar Medine'ye inişi var. Lütfen tarih kitaplarında baksınlar. Bunun böyle olduğu görülecek. Bir başka özelliği daha var 12 Rebiül Evvel'in. Peygamber Efendimizin rihleti, alemi cemale intikali de 12 Rebiül Evvel'dir. Doğumuyla zahir alemdeki kulları sevindirmiş 12 Rebiül Evvel'de. Göçmesiyle de, alemi cemale göçmesiyle de ahiret alemini aynı günde sevindirmiştir. Aynı günde bayram etmiştir.
Doğum ve
geçmişteki ruhlar da, gelecekteki ruhlar da. Doğumu da şenliktir, hicreti de şenliktir, rihleti de başka alem için şenliktir. 12 Rebiül Evvel'dir. Demek ki hicret hadisesi böyledir. Bu Rebiül Evvel ayında vuku bulan hicret hadisesi çok önemli olduğundan, o seneye hicret senesi denmiş. En önemli hadise olduğundan. Muharrem'in alakası yoktur hicret senesiyle. Hicret hadisesiyle alakası yoktur. Muharrem'e bir hafta kala bir bakıyorsunuz, cemiyetler, toplantılar, maalesef yukarılardan gönderildi diye bazı böyle evrakları falan okuyan, konferans veren, vaaz eden zavat-ı kiram hicretten de anlatıp duruyorlar. Hicretle Muharrem'in alakası yok. Şu takvim meselesini doğru anlatsak. Yani bir eksiklik değil. Dolayısıyla buradan hareketle tabii ki bunu yaşatmak için böyle bir takvime sahip çıkmak, böyle bir takvimle işini görmek güzeldir. Fakat tekrar arz ediyorum, muhabbetten dolayı yanlış kanaatlere de kapılmayalım. Cahilane şekilde de dinimizi, örfümüzü savunmayalım. İslam'ın takvimi yoktur. Müslümanların takvimi vardır. Bu anlattığımız, arz ettiğim hadise de birbiri kıyaslandığında arada çok fark olan hadiselerdir. Çok farklıdır bu. İslam'ın takvimi derseniz Allah ve Resul'ün emrettiği bir takvim sistemi var demektir. Müslümanların takvimi derseniz Müslümanların kendi aralarında kabul ettiği bir takvim sistemini kastetmiş olursunuz.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum? Yani bunun da şeyi bu. Hicret hadisesi, tekrar söylemiş olalım. Peygamber Efendimizin doğumu 12 Rebiül Evvel pazartesi. Medine'yi teşrifleri ve cemaatin onu karşılaması, umumi olarak Medine'de zuhurları 12 Rebiül Evvel. Göçmeleri de yine 12 Rebiül Evvel'dir. Zaten tasavvuf kaynaklarında da, Resulullah Efendimiz'e duyulan muhabbette de, bu mübarek günler içerisinde en önemli gün 12 Rebiül Evvel Mevlid Kandili olarak telakki edilir. Niye? Mesela Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı. Niçin? O gece Kur'an-ı Kerim'in Resulullah Efendimiz'e indirilişi veya sadrına indirilişinin müjdesi vesairesi gibi anlatılır. Peki Resulullah Efendimiz olmasaydı ne olacaktı? Peygamber olmadan nasıl olacaktı bunlar? O yüzden diyorlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu gün Kadir gecesinden de efterdir diyorlar. Kim için? Erbabı için. Bu mesele de böyle.
Eyvallah. Bunu bu şekilde İnşallah, açmış olduk. Peki bu
tarih kitaplarından da ayrıca Asım Köksal'dan, İslam Ansiklopedisinden, Diyanet'in neşrettiği İslam Ansiklopedisinden bunu rahatlıkla detaylı bir şekilde kaynaklarıyla görebilirler. Ve lütfen de öğrenelim. Çünkü muhabbetimiz tamam da birisi kalkar da bunu, bu muhabbeti bilmediği halde bizimle istihza eder de, daha sen peygamberin hicretini bilmiyorsun diye bir söz söylerse hakikaten mahcup oluruz.
Çok zor duruma düşeriz. Peki bu Kerbela hadisesi nedir? Bu da çok anlatılan. Bunun detayları nedir?
Aşure, artı, Muharrem.
Evet. Bu bu meseleden de bahsedince yine dediğimiz gibi başka noktalara çekiliyor. Bunun aslı nedir? Tasavvufta bunun kök salmasının esprisi, önemi babında.
Şimdi ta programlarımızın başından beri zaten biz anlatmışız ne ki? Hep böyle anlatıla gelmiş. Tasavvuf, daha evvel de tekrar tekrar tarifini yaptığımız gibi, tezkiye-i nefis, tasfiye-i kalp, tahliye-i ruhtur. Yani nefsi kötü sıfatlardan arındırmak, kalbi masiva denilen Allah'tan gayrı her şeyden temizlemek, tasfiye etmek, ruhu izafiyi de rahat hareket ettirecek bir hale getirmek. Tahliye-i ruh deniyor ona. Fakat tasavvufun gayesi budur ama metodu, bunu yaparken ki, işlerken ki metodu aşk ve muhabbet üzerinedir. Ehl-i Beyt'in pozisyonu, İslam tarihindeki yeri bu aşk ve muhabbetin zirve noktasında. Çünkü aşkın ve muhabbetin ölçüsü fedakarlıktır. Öyle değil mi? Aşkın bir insanın birisini sevdiğini nasıl anlarsınız? O hususta yaptığı fedakarlıkla vesairesiyle tezahür eder değil mi o aşkı muhabbeti? Hiçbir emrini dinlemiyor. Hiçbir sözüne saygı göstermiyor. Hiçbir özelliğini hatırlamıyor. Üzerine ne giyindiğine bakmıyor. Kaşını gözünü bile hatırlamıyor. Ama ben sana çok aşığım diyen bir insan herkes güler. Fedakarlıktır, alakadır değil mi? İşte Allah aşkı ve Resulullah aşkını ve bu aşk uğrunda fedakarlık noktasını zirve olarak yaşayan Ehl-i Beyt-i Mustafa olduğu için tasavvufta Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya muhabbeti olmayan zevatın, Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya muhabbeti olmayan zevatın bu tezkiyeyi, bu tasfiyeyi, ıslah-ı nefsi gerçekleştirmesi ve Allah'a kurbiyetinin asla mümkün olmayacağını, bunları yapmadan, bu muhabbeti tanımadan asla mümkün olmayacağına işaret ederler. Dolayısıyla Ehl-i Beyt sevgisi bütün tasavvuf kaynaklarında veya tasavvufa kaynak olmuş zevat-ı kiramın terbiyesinde ve terbiye müesseselerinde vuku bulan, aynıyla meşk edilen bir aşktır Ehl-i Beyt. Şimdi gelelim Muharrem ayı meselesine. Muharrem ayında malum işte genelde insanımızın da bildiği, halkımızın da şahit olduğu hadiseler var. Mesela işte bu Aşure gününde, Aşure zaten 10 kelimesinden geliyor, 10 sayı itibariyle. Aşure de Muharrem'in 10'u demek. Birçok peygamberin sıkıntılarından kurtulduğu bir gün olarak telakki edilir. İşte Nuh aleyhisselam necat bulmuş, kavmini kurtarmıştı. Musa aleyhisselam denizi yarmış geçmiş veya işte gökten Maide denilen sofra inmiş. Bunlar hep kaynaklarda olan şeyler. İşte Yunus aleyhisselam balığın karnından çıkmış. Yusuf aleyhisselam kuyudan çıkmış. Türlü türlü hadiseler zikredilir. Yani hep bir ferahlık, esenliğin bu günler içerisinde olduğu. Yine bunu teyit eden Muharrem ayına hürmet ve Aşure gününe hürmeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sadece onunda tutmayın. Ya onunda 11'inde tutun ya 9-10'u tutun veya 3 günü tutun şeklinde tavsiyelerde bulunmuş. Niçin ya Resulallah diye sorulduğunda, Hristiyanlar ve Yahudiler bu güne hürmet ederler. Biz bu hürmette de onları geçelim. Yani esas hürmeti bizden görsünler. Onlara benzemeyin şeklinde Peygamber Efendimiz bu günlerde oruç tutulmasını bir tavsiye buyurmuş.
Evet.
Şimdi bu böyle. Şimdi bu boyutunu bırakalım. Bırakmayalım da yanımızda bulunsun. Fakat bugün de aynı demin anlattığım hadise gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl 12 Rebiül evvel hem mevlidi hem 12 Rebiül evvel rıhleti, ahirete göçüşü de aynı gün, doğumları da aynı gün. Değil mi?
Evet.
Alemi dünyayı teşrifleri de bugün, alemi ahireti teşrifleri de bugün. Hüzün ve sevinç beraber. Zaten ikisi beraber olmadan da olmaz. Mihnet yeridir burası. Ümmeti Muhammed'in çekeceği sıkıntıların, çekme ihtimali olan en büyük sıkıntıların hepsini toplasanız, cem etseniz, bugün de Ehl-i Beyt'in yaşadığı sıkıntıya baktığınızda yine de yanında hafif kalır. Büyük bir hadise olmuş. Cenab-ı Hüseyin Efendimizin şehadeti, 10 Muharrem'deki şehadeti, tarihteki bu güzellikleri neredeyse silecek kadar hüzünle bu ayı doldurmuş. Bu tabii şimdi bahsedildiğinde edildiğinde hemen aman efendim filancalar böyle yapıyor, Şia'nın şöyle görüşleri var, biz niye buna giriyoruz ki ediyoruz gibi bazı çevrelerden maalesef böyle yanlış hareketler, yanlış sesler yükseliyor. Yanlış sesler yükseliyor maalesef. Halbuki böyle değil. Şimdi hatta müsaade ederseniz birazcık böyle Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan, Hamse-i Âli Aba'dan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den bahsettiği hadiseleri, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Efendilerimizin Ehl-i Beyt'e duyduğu saygıyı, Ehl-i Beyt'in de onlara duyduğu saygıyı şöyle kısa notlarla size geçtiğimde hadisenin boyutunun ne kadar önemli, ne kadar güzel, ne kadar şey olduğunu, tezahür ettiğini, güzellikleri barındırdığını fark etmiş olacağız. Kerbela hadisesi, bu kadar olumlu şeyler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirmesinden evvel yaşanmasına rağmen, peygamberin göçmesinden sonra vuku bulmuş, hala daha insanlığın böyle bir cinayeti, böyle bir feciayı yaşamadığını da düşünürsek, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de daha vefatından 40 sene geçmemiş. Öyle bir zamanda peygamberlerin torunlarına bu şekildeki bir muamelenin reva görülmesi, insandaki, hani niye dediniz ya tasavvuftaki yeri falan diye, oraya da girizgah olsun diye söylüyorum. İnsanın Allah ve Resul muhabbetinden sıyrılınca dünyevi sevgiler, makamlar, sevdalar, masivanın muhabbetinin onda ağır basmasıyla ne kadar vahşileşeceğini, nasıl yabanileşeceğini gösteren en önemli bir delildir aynı zamanda. Yani düşünün, Hazreti Hür radıyallahu anh'ın kavmine söylediği bir söz var. Hür, Yezid'in oğludur. Fakat Hazreti Hüseyin Efendimizin halini görünce Hür radıyallahu anh pişman olmuş, hatta Hazreti Hüseyin'e gitmiş. Ya Hüseyin, ben sana böyle bir şey yapılacaklarını asla bilmiyordum. Şimdi senin uğrunda canımı feda etsem, acaba sana ve aline, ecdadına hatamı affettirmiş olabilir miyim diyecek ve Muharrem'de, işte Kerbela hadisesinde affedersiniz, ilk şehitlerden olacaktır Hazreti Hür radıyallahu anh. Muharrem'in 6'sı günü şehit düşecektir. Şöyle bir şey söylüyor. Ey Küfeliler diyor. Hadi diyor. Çevirdiniz etrafını. Peki diyor. Bir düşünün diyor. Şu Fırat'ın suyundan diyor. Mecusiler, putperestler bile şu an içmekte. Hayvanlar bile şu suyun içerisinde şu anda tepiniyor. Siz şuradan su veremiyor musunuz diyor Resulullah'ın ahfadına, evladına. Bu kadar mı düştünüz diyor. Bu nasıl iş diyor. Bunun İslam'la ne alakası var diyor. Veya insanlıkla ne alakası var. Yani hadisenin boyutunu düşünebiliyor musunuz? 3 yaşında çocuklar ok girmiş kafasına, boynundan giriyor. Şimdi bu hadisenin boyutlarını düşündüğünde kişi buna nasıl bilgiyane kalabilir? Bakın. Bizim bir çok sevdiğimiz ailemizden herhangi bir insanın, babamızın, dedemizin vesairesinin seneyi devriyesi olsa, ölüm senesinin yani gelse, ölümünün seneyi devriyesi olsa, o günde biz kalkıp düğün yapmayız değil mi? O gün de kalkıp evimizde kutlama yapmayız. Neden? Ya tam dersin babamın benim göçtüğü günün şeyi, seneyi devriyesi. Yani Türkçe karşılığını da bulamıyorum tam. Seneyi devriyesinin nedir? İşte neyse.
Yıl dönümü.
Ya yıl dönümü. İşte yani. O hadisenin yıl dönümü. Seneyi devriyesi doğru ya, yıl dönümü. Ondan sonra yapmazsınız, dikkat edersiniz. E diyor ki yani en çok sevdiğin Resulullah'sa Resulullah'ın sevdiği, sevmediği şeyleri de hayatına tatbik edersin. Ve takvimini, işlerini buna göre ayarlarsın. Dolayısıyla bakın fazla uzak değil. Bundan 80-90 sene evvel. Hatta belki kardeşimiz yayından sonra çalacaktır. Sebilci Hüseyin Efendiler zamanında olan hadiseler bunlar. İstanbul'da eskiden sur içinde Muharrem ayı geldiğinde sakiler, su satanlar Mersi'ye okuyarak su satarlarmış. Edirne kapıdan içeride. Yani Eyüp Sultan civarında dahi böyle. Sebilci Hüseyin'in abisi mesela hatıratında var. Abim diyor Mersi'ye okuyarak Eyüp Sultan'ın kapısında su dağıtırken Hazreti Hasan ve Hüseyin'e, Kerbela şehitlerine Mersiyeler okuyarak dağıtırdı diyor. İçi gözükmeyen kapta su içerler. Anneler çocuklarını, evladım çok içmeyin suyu, kanmayın, Muharrem ayındayız derlermiş. O sevgin işlerlermiş. Ne olacak efendim, bu kini mi yaşayacak? Hay, kin meselesi değil bu. Ona duyarsız ol, bu hadiseye duyarsız ol. İşte sonra senin hemen birkaç yüz kilometre ilerinde koyun gibi insanları keserlerken sendeki tesir 3 dakika bile olmaz. Bu kültürden mahrum olduğun içindir o. Hani burada diyebilirler, efendi sen güncel bazı hadiselerden bahsetsene, tarihtekini. Biz burada tespit yapıyoruz. Bir teşhis yapıyoruz. Bu muhabbet kalktığı zaman, Allah için muhabbet kalktığı zaman, Allah için buz kalktığı zaman, günündeki, günümüzdeki yaşayan hadiselere de muhabbet edemez, Allah için muhabbet edemez, Allah için buz edemez hale geliriz. Tespiti doğru yapalım. Çok. Bu ayda bunlara riayet etmişler. Ve bakın aynı Hazreti Mevlana'yı, Hazreti Hacı Bektaş-ı Vedi'yi, birçok evliyayı falanca filanca zatlara kaptırdığımız gibi. Artık bugün yok çağdaşıydı, yok bilmem nesiydi, yok namazsız Bektaşisiydi, bilmem nesiydi gibi. Nasıl Hazreti Bektaş-ı Vedi ile alakası olmayan insanlar türedi? Nasıl Hazreti Mevlana ile alakası olmayan zevat türedi? Bugün bu sevgiyi de anlamadığımızdan, biz işleyemediğimizden ehli olmayanlar ehli beyti konuşur hale geldi. Ali'siz Alevilik, Muhammed'siz Müslümanlık haline geldi. Biz tespiti doğru yapalım. Hatanın neresinden dönülse kârdır. Çok düzgün bir şekilde mevzuata bakalım. Bakın. Evet.
Şeyi soracaktım ben buraya geçmeden önce, o Kerbela hadisesinin biraz detaylarından bahseder misiniz? O siyasi çatışmalardan, yani nasıl oldu o hadise? En kökünden, başından alalım da o şehit edilmeye kadar.
En kökünden başlarsa Kerbela'dan çok farklı bir hadise çıkar karşımıza. Evet. Bir kere mesele sadece siyasi de değildir. Evet. Ama yani nasıl konuşacağım ki? Zülfiyar'a dokunmadan nasıl konuşacağım? Çünkü televizyon gibi de değil şimdi radyo. Karşıdaki kişiler sizin yüz şeklinizi, mimiklerinizi vesaire görmeden söylediğiniz sözleri de pek farklı anlama şeyi de olabilir. Yanlış doğru mi? Anlaşılma şeyi de olabilir. Fakat şunu söyleyeyim. Sadece siyasi boyutu yoktur. Yani Yezid'in Cenab-ı Hüseyin Efendimiz'e düşmanlığı ta evvelden başlar. Bir hanım meselesi vardır bir kere en başta. Birisinin karısına tasallut ediyor. Adama da diyor ki, adam marangoz, haftaya kadar şunları bitirmezsen seni öldürürüm diyor. Maksadı adamı öldürüp hanımını almak. Zalim bir adam. Cenab-ı Hüseyin'e müracaat ediyor. Ne yapayım ya Hüseyin diye. Sen diyor hanımını getir bana teslim et diyor. Nikahımdan çıktı, Hazreti Hüseyin'e bıraktım be diyor. Ona. O bendeyken dokunamaz o diyor. Ta buradan başlıyor. Yani girmeyelim detayına. Evet, şimdi hadisenin detayına girersek çirkinlik içinde çirkinlik olur. Biz burada güzellikleri anlatalım. Bakın. bir güzellik. Ehl-i Beyt sevgisini sadece kendilerinde gören Ehl-i Beyt'ten de bir haber olup Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a sövmekten de geri kalmayanlara şunu birkaç noktayı hatırlatayım. Hazreti Hüseyin Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in kucağında. Seviyor onu. O sırada Hazreti Ali Efendimiz geliyor, diyor ki yeter ya Hüseyin diyor. Bak Ebu Bekir'i yordun diyor. Gel bana diyor. Benim kucağıma gel. Hani çocuk böyle naz yapar ya, istemez falan da işte.
Sarılır.
Hemen tekrar dönüyor, ayrılmak istemediğinden Hazreti Ebu Bekir'e sarılıyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ağlamaya başlıyor. Ali gördün mü diyor. Beni sana tercih etti. Ümit ediyorum ki yevmi mahşerde de ilk önce bana şefaat edecek diyor. Bunu bilen bir insanın, böyle muhabbeti olan Hazreti Hüseyin'e bir insanın hakarete maruz kalmasından daha adice bir şey olabilir mi? Bunun altında Ehl-i Beyt sevgisi yoktur. Bunun altında İslam'ı tefrika haline sokup, bölük pörçük edip, ayrı ayrı şubelere bölerek İslam'ı mahvetmek vardır. Hazreti Ebu Bekir'in sözünü naklediyorum. Zaten birazdan okuyacağım. Hazreti Ali Efendimiz'in zevcelerinden Leyla Hanım'ın çocuğun adı, Zeynel Abidin'in çocukların adlarına falan bakacağız. İçlerinde Ömer ve Bekir isimleri. Şimdi burada yanımda getirdim ki tek tek göstereceğim. Bugün belli yerlere Ali sevgisini güden belli cemaatlere gidin, bir tane Ömer adı bulamazsınız. Ömer'i tahkir maksadıyla kullanırlar. Bizdeki Yezid karşılığı gibi. Ömer der mesela. Yani lehin manasında kullanır. Küfürde kullanır. Açsınlar Ehl-i Beyt'in, kendi çocukların ismine baksınlar. İşte bunlar cahilane şekilde düşmanlık da bize zarar getirmiş. Cahilane muhabbet de bize zarar getirmiştir. Kayıttı, birazdan onları arz edeceğim. Şimdi geçelim başka bir hadiseye. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Cenab-ı Hasan'la Hüseyin Efendilerimiz, çocuklardan kurulu birkaç kişi de var, bir cemaat, Mescid-i Nebevi'de oyun oynar gibi kendi aralarında bir yarışma yapıyorlar, oyun oynuyorlar. Biraz da böyle gürültülü falan. Askerlerden bir tanesi veya oradaki nöbetçilerden bir tanesi halifenin, yani Ömer Efendimiz'in, diyor ki hadi diyor toparlanın, Ömer geliyor diyor, yani halife geliyor. Kenara çekilin şöyle diyor. Ya Hazreti Hasan ya Hazreti Hüseyin, galiba Hazreti Hasan Efendimiz. Ne diyorsun sen diyor, adama çıkışıyor. Yani dedemin kölesi gelecek diye ben şimdi oyunumu bozacağım diyor. Tavır bu. Hani dedemin kölesi gelecek diye ben şimdi oyunumu mu bozacağım diyor, fakat bunu Hazreti Ömer de duyuyor. Geliyor Hazreti Hasan Efendimizin yanına, diz çöküyor, ellerini tutuyor. Umuyorum ki ya Hasan, bu şehadetini yarın yevmi mahşerde de yaparsın. Ben senin ceddinin kölesiyim diyor. Böyle Ömer. Hazreti Ömer bu. Radiyallahu anh. Hazreti Osman Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'in sevgisi ve saygısı zaten konuşulamaz. Hatta Cenab-ı Ali Efendimiz, siz kim oluyorsunuz da Osman'ın davasını bana hatırlatacak ve Osman'ın sevgisini, mertebesini bana hatırlatacak bir tavır takınıyorsunuz? Siz benimle Osman arasında girebilecek haddi nereden buluyorsunuz diyor Hazreti Ali. Osman benim kardeşim diyor. Böyle zaten aralarındaki muhabbet. Cenab-ı Hüseyin Efendimiz hadisesinde de bakın, Hasan, Hüseyin ve Muhassan isimlerini, üçü de Hazreti Fatma validemizin çocuklarıdır, isimlerini bizzat Cebrail koymuştur. Şimdi tekrar ediyorum, bunları niye anlatıyorum? Hani İmam-ı Gazali'nin bir sözü var. Onlar kılıçlarını kana buladılar, siz dilinizi kana bulamayın. Şimdi işi oraya götürmek istemiyoruz. Evet. Güzelliği anlatıyoruz. Yine Muhammed Nureddin Cerrahi Hazretleri'nin bir sözü var. Diyorlar ki filancayı falancayı sever misiniz? biraz da nahoş isimler de zikrediyorlar. Sükut ediyor ve şöyle buyuruyor. Biz diyor Resulullah'ın sevdiklerini severiz, sevmediklerini sevmeyiz. E peki falancayı onu siz düşünün diyor. Resulullah sever miydi, sevmez miydi? Ve diyor biz Yezid'e lanet okuyacağımıza, ağzımızı onunla kirleteceğimize Ali Muhammed'e salat okuruz diyor. Bakın ne kadar güzel ortaya koyuyor. Başkalarına lanet okuyacağımıza Ali Muhammed'e salatü selam okuruz diyor. Yani meseleyi bitiriyor. Sus. Evet. Biz de aynı bu görüş fehvasınca o minval üzere giderek güzellikleri hatırlatmak ve feciatın da boyutuna bu şekilde dikkat çekmek istiyoruz. Hazreti Cibril geliyor. Diyor ki Ali'nin çocuklarına, yani daha doğrusu kızının çocuklarına şu isimleri koyacaksın diyor. Üç tane İbranice isim söylüyor. Diyor ki ben İbranice şey yapamam. Bu isimler diyor Cebrail. Bakın bu da çok enteresan. Bu isimler diyor Hazreti Cibril, Musa'nın kardeşi Harun'un çocuklarına koyduğu isimlerdir diyor. Şimdi nereden hatırlatacağız biz? Nereden hatırlayacağız? Hani bir hadis-i şerifinde buyurmuştu ya Peygamber Efendimiz. Ya Ali ente bi menzileti Harun. Yani sen benim için Harun menzilindesin. Ben Musa'yım, sen Harun gibisin. Demişti ya, evet. Bakın buradan da sadaka Resulullah dedirtecek bir hadisedir bu. Evet. Cebrail bu şekilde söyledikten sonra diyor ki, o zaman diyor sen Harun'a konulan, Harun'un çocuklarına koyduğu isimleri değil ama bu isimlerin Arapça karşılığı olan isimleri koy. Nedir onlar? Hasan, Hüseyin ve Muhassan diyor. İsimleri Cebrail'in tavsiyesi üzerine konulmuş zatlar bu. Aman ya Rabbi. İsimlerini koyan Hazreti Allah yani. Cibril'le bildiriyor ismini. Hadisenin boyutunu düşünün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kucağında Cenab-ı Hüseyin Efendimiz. Birden böyle kucağına oturduğunda 3-4 yaşlarında bevletmiş, yani idrar kaçırmış. O idrar kaçırınca hemen dadılını yapan hanım, gel diyor, ne yapıyorsun diyor, Resulullah'ın üstünü kirlettin derken birazcık şöyle kolundan, hani pazısından çekerken fazla sıkı veriyor. Cenab-ı Hüseyin Efendimiz ağlıyor. Resulullah Efendimiz terliyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Allah senin iyiliğini versin. Sen bilmiyor musun diyor, ben buna dayanamam. Hüseyin'e bunu sen nasıl yaparsın diyor. Sen Hüseyin'e dayanamadığımı bilmiyor musun? Yine Ravza'da otururlarken, ashabıyla sohbet ederlerken Hüseyin'in ağlama sesi geliyor. Kızına sesleniyor. Biliyorsun ki Hüseyin ağlamasına dayanamam diyor. Ya Fatıma, biliyorsun ne kadar hassas olduğumu Hüseyin'in hususunda. Lütfen müdahale et. Susturmasını, gönlünü yapmasını istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Arz edebildim mi acaba? Bir başka hadise. Şimdi Bakî mezarlığı, o Bakî ile Ravza arasında bir saha var. Hatta orada cenaze namazları falan kılınıyor. Mescidin hemen yanında. Orada yarış yapıyorlar. Hasan ile Hüseyin böyle müsabaka, hem yarışıyorlar hem güreşiyorlar. Artık şeyini bilmiyorum, oyunun örfi hadisesini bilmiyorum nasıl olduğunu. Hadi Hasan diyor, göreyim seni, hadi. Hadi diyor, Hüseyin'i geç, hadi bakayım, hadi. Deyince Ali Efendimiz diyor ki, ya Resulallah, sizin adeti seniyenizdir, siz zayıf olanı tutarsınız. Hani niye siz Hasan'ı tutuyorsunuz da, Hüseyin de ondan daha küçük. Ali sen görmüyor musun diyor. Hüseyin'i de Cebrail destekliyor. Onun destekçisi var diyor. Cebrail desteklediği için ben Hasan'ı kayırıyorum diyor. Şimdi sadece bu değil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetine mazhar oluşları değil sadece. Yani nesini konuşalım, nelerini konuşalım bilemiyorum ki. Yani insan aciz de kalıyor. Mesela Fahri Kainat Efendimiz'e Hazreti Hasan Efendimiz'in üst tarafı Hazreti Ali'ye, belden aşağısı peygambere, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in belden yukarısı peygambere, Belden aşağısı İmam Ali'ye çok benzermiş.
Hazreti Hüseyin.
Hüseyin Efendimizin, evet, belden yukarısı.
Hazreti
Peygamber'e belden aşağısı da Hazreti Ali'yi andırırmış. Ayak şekilleri, evet, işte baldırları, evet, mübarek dizleri, ayağının duruş şekilleri. Yani cismi benzerliğini falan geçin. Ayrıca bakın, Hamse-i Alaba diyoruz. Bunları bahsedildiğinde, Aba ehli falan denildiğinde zannediliyor ki, maalesef zannediliyor ki, sadece belli kurumlarda, belli meşreplerde, belli tarikatlarda bu geçiyor. Efsane olarak bilen var Aba ehlini. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde geçer. Sebebi nüzüldür. Necran'dan gelen papazlar uzun bir şekilde peygamberle tartışıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Meryem oğlu İsa hakkında Hristiyanlığın dejenere olmuş akidesi hususunda uyarılarda bulunan ayetleri, hadisleri, hadisiyle, konuşmasıyla anlatıyor, anlatıyor. En sonunda Cenab-ı Hak, bu en sonunda demeyeyim de ayetin bir yerinde anlatılıp anlatılıp hepsi bittikten sonra onları lanetleşmeye çağır diyor peygambere. Hazreti Allah, sen de ehlini al gel, onlar da ehillerini alsınlar gelsinler. Allah'ın laneti yalancıların üzerine inecek. Meydan oku diyor onlara. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki, siz ehlinizi, kimse, karınız, çoluğunuz, çocuğunuz, ehil olarak gördüğünüz kim var? Siz de ehlinizi alın, ben de gireceğim, çıkacağız, birbirimize lanet edeceğiz. Yalancıysa lanet senin üzerine olsun, siz de bize diyeceksiniz yalancıysa lanet olsun. Ben Allah'ımdan böyle bir haber aldım, Allah yalancıyı o an helak edecek. Buyurun meydana diyor peygamber. Bunun üzerine Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meydana çıkıyor. Üstünde geniş cübbesi Aba, Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i alıyor. Bunlar benim ehlimdir diyor ve bekliyor. Karşıdakiler gelmiyorlar. Aralarında konuşuyorlar. Anlaşıldı ki bu hakikaten beklenen ahir zaman peygamberi. Biz bununla lanetleşirsek sadece biz değil, zürriyetimiz dahi helak olur. Bunu kıvıralım biz diyorlar. Sonra ümmetin emini olarak Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı, işte peygamber, sen bize ümmetinden bir emin ver, meselelerimizi çözsün falan şeklinde bir istekte bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı gönderiyor. Neyse, bu da tefsir konusu. Hamsi, işte Aba ehli denilen, beş Aba ehli denilen yer şey bu. Sebebi nüzüldür bu. Peygamber Efendimiz meydana çıkıyor, Abbas'ın ehline alıyor, mübarek cenahını da, kollarını da açıyor onların altına. Ehlimle geldim ya Rabbi diyor. Emrine imtisalen. Hatta rivayet edilir ki Cibril bile o abanın altına girmiş. Resulullah'ı yalnız bırakmamak için. Hikaye değil bunlar. Açıp bakılsın. Ali İmran suresinde, sebebi nüzulünde, lanetleşme meselesinde, lanete davet mevzundaki ayeti incelesinler. Bu da böyle. Şimdi sadece bu noktalar değil. Yani dinen aldığı paye vesairesi falan değil. Ahlaki özelliği de çok önemli. Yani düşünün, Hazreti Ali Efendimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden aldığı edep şeklini, öğreti hadise, yani öğretimdeki üslubunu ve fiilen ortaya koyduğu hadiseleri şöyle baktığımızda, üç şeyin onlarda alem olduğunu görürsünüz. En başta mürüvvet. Hak edene değil, hak etmeyene bile sevgi ve muhabbet. Kin ve buğz yoktur. Yani Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı sevmek isteyen kişiler, hani biz de severiz, başkaları da sever derdi Muzaffer Efendi. Ama başkaları siyaseten sever, biz muhabbeten severiz derdi. Onlar siyaseten severler derdi. Neden? Bir gulguledir kopar derdi Muharrem'de falan. Bakarsın şu Kerbela sahrası dolmuş, bakarsın herkes zincirlerle dövüyor kendisini. Ne demek istiyorlar derdi. Aba altından sopa gösteriyorlar. Ne yapıyorlar? Yani biziz bunların varisi. Onlar siyaseten ağlar derdi rahmetli Muzaffer Efendi. Biz muhabbeten ağlarız derdi. Ve ağlamalı der insan. Yani düşünün, Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim diyor Resulullah Efendimiz. Bunun daha ötesi var mı? Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'denim. Şimdi biz Hazreti Hüseyin Efendimiz'den ziyade Ehl-i Beyt noktasına, muhabbet noktasına bakalım. Mürüvvet bakımından, ki mürüvvet bugün cemiyetimizde artık görülemeyecek bir hale gelmiştir. Mürüvvet kalkmıştır. Mürüvvet nedir? Sana karşı düşmanlık edene bile muhabbetini tezahür ettirerek asla seviyeni düşürmeden muamele edebilme hadisesi. Asla. Hani Hazreti Mevlana'ya diyor, her yere insanlar nöbet tutmaya gitmiş. Diyorlar ki aman ilk önce kim görecek bakalım Şems-i Tebrizi'yi. Görürsek hemen Hazreti Mevlana'ya haber verelim. Çünkü Şems özlemiyle yanıp tutuşuyor. Adamın biri gelmiş. Okkabazlı bir adammış. Uzaktan baktım demiş, Şems-i Tebrizi'ye benzeyen bir adam geliyor demiş. Müjde demiş. Bir kese altın atmış ona Hazreti Mevlana. Al bakalım demiş. Madem müjdeyi getirdin. Adam hemen topun ağzından çıkan gülle gibi meclisi terk etmiş tabii. Yalan ortaya çıkacak. Aman efendim demişler, yani siz ziyade tahassür içerisindesiniz. Farkında değilsiniz herhalde. Yoksa gözünüzden kaçmaz. Bu adam yalancının tekidir. Sonra Şems'i biz tanıyoruz. O hayatında Şems'i bile görmedi. Nereden size bu müjdeyi verecek? Maksadı müjde alıp kaçmak. Biliyorum demiş. Evet hasretim had safhada ama ben onun yalan söylediğini biliyorum. Peki verdiniz. Ben onun yalanına o kadar verdim demiş. Sahisini söyleseydi canımı feda ederdim demiş. Öyle bir müjdeye. Mürüvvet öyle bir noktaya gelmiş ki. Bakın. Mürüvvette Ehl-i Beyt-i Mustafa tarihte eşine az rastlanacak. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatma Validemiz, efendime söyleyeyim, Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimizin ve onların sürbünden gelen zevat-ı kerime bakarsanız, ahlaki boyutuyla da tasavvufta, yani tasavvuf nedir? İslam ahlakında, ekolleşen İslam ahlakında çok önemli bir rol oynamışlardır. Hangi özelliğine bakarsanız bak. Mesela bir İmam-ı Zeynel Abidine bakın. Zühd ve takvada eşi menendi bulunmayan bir zattır asrında. 700 zekat gece namazı kılıyor. Hazreti Ali'yi sevip de namaz kılmayanlara duyurulur. İmam-ı Zeynel Abidin. Künyesidir Zeynel Abidin. İbadet edenlerin ziyneti demek. Geceliğin 700 zekat teheccüd kılıyor sadece. İbadet edenlerin ziyneti, tacı, baş tacı demek. Şimdi Hazreti Ali'yi seviyor diye namazı terk edenler var. Kulaklarına gitsin. İki tane nefes okumakla sadece böyle ortada çıkıp da birkaç tane elini gözüne falan vurmakla Ali sevilseydi çok kişi o sevgide olduğunu iddia ederdi. Bu iş iddia işi değildir. Benzemek işidir. Sadık Efendi Risalesi'nde inşallah ölmez sağ kalırsak haftaya okuyacağız. Mukallitler Mahallesi'ne gidecektir Sadık Efendi. Orada bu işin takkidinde olan zatlarla tahkikini götüren zatlar arasındaki farkı bize gösterecek zaten. Sadık Efendi Risalesi'nde. Bu arada süre ilerliyor. Mürüvvet. Yani kendisine zulmedene bile şefaat edecek, merhamet edecek, merhamet gösterecek derecede hal sahibi. Hani hatırlayın, İbn-i Mülcem Hazreti Ali'ye zehirli hançeri vurduğunda üstüne saldırıyorlar. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki siz hududu mu aşıyorsunuz? Allah'ın emrine muhalefet mi ediyorsunuz? Ben ölmeden nasıl onu tepelersiniz siz diyor. Çekilin onun başından diyor. Bağırıyor Hazreti Ali. Ben ölmedim ki diyor. Siz ne hakkı üzerine saldırırsınız onun diyor. Ölürsem cezasını verirsiniz diyor. İçim yanıyor, hararetim var. Ona da bir tane şerbet getirin diyor. Bana da getirin. Tarihte görülmemiş bir hadise bu. Film değil bu. Vuku bulan hadise. Tarihte görülmemiş bir hadise. Biraz evvel katlini murad ederek hançeri saplayan kişiye şerbet takdim edecek derecede. Hazreti Ali. Tabii sevilir şimdi. Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın bu özelliği var. Zaten buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şerifleriyle de işaret etmişlerdir. Veda haccında ki zaten bir tane haccı vardır Peygamber Efendimizin. Ümmeti Muhammed'le umumi bir helalleşme olduğundan dolayı veda haccı denmiştir. Zaten Fahri Alem Efendimizin bir haccı vardır yoksa. 2-3 yerde hutbe irad etmiştir. Hem Arafat'ta hem Kabe-i Muazzama'da o irad ettiği hutbelerin bir tanesinde ki bu Sahih-i Müslim'de vardır. Sahih kaynakla gelir. Kütüb-i Sitte'de de vardır. Size iki emanet bırakıyorum derken bir tanesi Kur'an, biri Ehl-i Beytim'dir diye de hadiste sabittir. Ama maksat Ehl-i Beyt'in matemini anlatmak değil. Ehl-i Beyt'in ahlakıyla ahlaklanmaktır. Biz buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ve lütfen sözlerimiz de bu şekilde anlaşılmış evet, olsun. Evet. İkincisi, nefsini yenmekte pehlivan olmuşlar. Nefse muhalefette, nefisle cihatta en zirve noktayı yaşamışlar. Mesela Mesnevi'de de geçer bu hadise. Hazreti Ali Efendimizin tam müşriye alt edip kılıcını vuracağı sırada yüzüne tükürmesi hadisesi var. Yüzüne tükürünce Hazreti Ali Efendimiz diyor ki kalk diyor, tamam. Yani ya bir daha hamle yap diyor ya da çık şimdi git diyor. Mesnevi de çok güzel anlatır bunu. Lütfen okusunlar oradan. Yani hadis kitabında da anlatırlar da Mesnevi de çok farklı olarak anlatırlar. Hani biz şöyle biliriz. Niye diyor vuracakken vurmadın? Ben diyor seninle Allah için dövüşüyordum. Nefis adına değil. Ben nefsime karşı pehlivanımdır diyor. Resulullah bana Allah arslanı dedi diyor. Nefis arslanı demedi diyor. Nefsimin arslanı olamam ben diyor. Allah'ın arslanı olacağım. Hak namına vurmam gerekiyordu. Araya nefsim girdi. Yarısı nefis, yarısı Allah olarak mücadele edemem seninle diyor. Bir şeyin yarısı hak, yarısı batıl olmaz diyor. Ya tamamıyla hak olur ya batıl olur diyor. Fakat bundan evvel Mesnevi'de çok güzel bir tespit vardır. O der, o şahıs, hani biz biliriz ki bunu duyduktan sonra İslam oluyor. Gönlünü fethediyor. Mesnevi'de çok güzel anlatır onu. Yani hakikaten Cenab-ı Mevlana'nın anlatış şekli çok farklı. Tabii yani zaten öyle de bir de biz zikretmiş olalım bir daha. Der ki orada Hazreti Ali vurmaktan vazgeçtiği zaman Ali'nin yüzündeki ifadeyi gören o şahıs o an İslam oldu der. Yani onda öyle bir vakar gördü ki o anda. Hatta Ali'ye şöyle hitap etti. Ya Ali sende ne var? Sende öyle bir şey var ki içim bir hoş oldu. Sana bakınca içim nurla doldu. Diye hitabı var. O diyor sözden evvel İslam olmuştu. Hazreti Ali'nin o hitabı Müslümanaydı zaten diyor. Oradan aksetti ona diyor. Çünkü neden? Muhabbet ve Allah muhabbeti öyle bir şeydir ki adi bir sari hastalık bile insana bir odadayken bulaşıveriyor da Allah muhabbeti hiçbir insana sirayet etmez mi azizim? Damarlarında dolaşır Allah. O kişinin muhabbetle damarlarında dolaşır. Allah'ın muhabbeti öyle bir şeydir. Ve bu cazibede olan insanları sadece bakmasıyla, geçen sohbette de arz ettik ya, onlardan bir şey duymakla, havadan sudan konuşsalar bile, onların sözünün üzerinde diyor Necmeddin-i Kübra, onlar öyle bir iklimden konuşur ki, neden bahsedilse bahsedilsin, baka ikliminden gelen rüzgarla konuşurlar onlar. Dolayısıyla sendeki tesiri direkt kalbi olur diyor. İşte bu kalp sultanlığını, bu mürüvveti, nefse karşı pehlivan olma, Allah yolunda er olma sanatını, istidadını, ahlakını fiilen ortaya koyan bir Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan bahsediyoruz. Bunlar örnektir, bunlar modeldir. Çocuklarımıza, ailemize, ahlak müesseselerinde gayret eden kardeşlerimize bunlar anlatılmaz ise onlar kendilerine göre birçok modeller bulurlar zaten. Odalarında asacak poster bulurlar. Hayatlarında kendi benzeyecekleri farklı insanlar da bulurlar. Fakat tavsiyemiz hani yine Tirmizi'de yanlış hatırlamıyorsam geçiyor. Ya Rabbi, sen Ali'yi veli kıl. Ali'yi sevenleri de veli kıl diyor. Yine Hazreti Ömer'den, Ali Hazreti Ali'yi sevmekle Hazreti Ömer'e dil uzatan densiz, hayasız, çok affedersiniz, hatta ahlaksızlardan. Şu sözü söylüyorum da onlardan bu şekilde içtinab etmek istiyorum ve onları davet ediyorum edebe. Bakın bir şey daha nakledeyim, şimdi hatırıma getirildi. Efendimiz, Mevlamız buyurun diyor Hazreti Ali'ye bir gün mecliste. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz, estağfurullah diyor yani. Bize böyle hitap etmeyin Efendimiz diye niye hitap ediyorsunuz? Seyyidimiz, Mevlamız diyor çünkü. Mevlay diyor, Mevlay veya Mevlana. Buyurun Seyyidimiz. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki hayır, sen bizim Mevlamızsın. Yani Efendimizsin, Seyyidimizsin. Resulullah demedi mi? Ben kimin efendisiysem Ali onun efendisidir. Efendimizdir Resulullah diyor. Böyle söyledi. Sen bizim efendimizsin ya Ali diyor. Ve Hazreti Ali'yi sevme adına Hazreti Ömer'e dil uzatanlar da nasıl bir hayasızlık ve izansızlık içindeler? Bunu artık insaf dairesinde düşünmeye sevk ediyorum. En azından bunları epeydir söyleyemiyorduk. Siz vesile oldunuz. Eğer bu programlar neticesinde, şu sohbetler neticesinde bir yanlışlığı dahi tahsihe muvaffak olduysak, bunun ecrini de Cenab-ı Hak size nasip etsin ve bizi dinleyenlere nasip etsin. Çünkü birbirimize düşman olmaktan, bu muhabbetleri anlayamamaktan dolayı şu anda ne muhabbeti ne düşmanlığı tefrik edemeyecek bir hale geldik maalesef. Sorular mı var?
Sorular var ama şöyle, burada aslında bayağı bir soru geldi. Ancak bu soruların çoğuna cevap verdik biz. Cevap verdik program içerisinde. Yalnız burada çok yanık belli. Allah aşkına diyor, bu okuduğunuz kaynakları bize de söyler misiniz diyor. Allah aşkı deyince tabii bu soru cevaplanmaz mı? Cevaplayalım.
Evet. Okuduğumuz kaynaklar. Cenab-ı Hak ilk önce bize bu muhabbeti meşk etsin. Bir insanın bir şey rivayeti farklıdır. Gördüğünü yaşaması, gördüğüyle yaşamasıyla tecelli eden hal farklıdır. Fakat şu var. Herhalde bir kere şöyle insaf ile yazılmış. Ne bileyim yani, illa kitap istedi diye güzel kardeşimiz, ona bir rehber olsun diye söylüyorum. Mesela Asım Köksal Hoca'nın Hazreti Hüseyin ve Kerbela Faciası isimli kitabı okusunlar. Hayat-ü Sahabi'yi okusunlar. Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı oradan görsünler. Yine Asım Köksal'ın İslam tarihini okusunlar. Ve sonra şöyle, yani okurken de şöyle gözlerini de canlandırsınlar. Yani o peygamberin o ashabına düşkünlüğünü, ehli beytine düşkünlüğünü şöyle bir canlandırsınlar. Yani buna nüfuz etmeden herhalde olacak şey değil bu. Yani bize gelince biz sadece, gerçi naklediyoruz ama biz burada örnek değiliz. Yani insan onlarla hemhal olmalı sanki diye arzuluyor. Ruhlarıyla görüşebilmeli falan diye düşünüyor. Değil mi? Bu olmadan, o sevda olmadan malumatın da pek insana...
Evet.
Bakın iki tane şey nakledeyim size. Buradan ifşaat yapıyoruz. Buradan ifşaat yapıyoruz. Yani kaynak falan dediler de işlerine yarayabilecek ifşaattır bunlar. Ulu orta konuşulmuyor ama arz edeceğim. Zamanında fi tarihinde birisiyle tartışmıştım. Hatta sen git dedim, büyüğün gelsin, siz de şahit olun. Konuştuk, ehli beyt vesaire, şundan bundan bahsettik. Baba yandan, dede yandan bir sürü şeylerden bahsetti. Sonra aklıma Allah, Cenab-ı Hak bir şey getirdi. Dedim ki, sizin dedim Hazreti Ali'yi sevdiğini söyleyen büyükleriniz vesaireniz niye dedim böyle şey bırakır? acayip böyle bir bıyık bırakır. Çok hani büyük bıyıkları falan uzuncadır. Adet işte adettir bizde falan. Adette de dedim nereden geliyor bu adet? Söylediğim kişi namaz niyazı işi yok. Hazreti Peygamber'i de şey yapmıyor. Haşa. Yani Allah'ım ya Rabbim. Yani radyodayız falan ama galiba radyo havasından çıktık biraz. Yani diyor ki adam aynen bunu söylüyor. Bakın iftira atmıyorum. Cebrail Kur'an-ı Kerim'i Ali'ye indirecekken şaşırmış peygambere indirmiş diyen adamı tanıdım ben. Bu tipte bir insan. Diyor ki Ali'dir diyor esas şey. Peki dedim. Niye siz böyle bıyık bırakırsınız? Büyükleriniz. E dedi Ali öyle bıyık bırakmış. Ha, bak dedim doğru biliyorsun. Hakikaten Hazreti Ali'nin bıyığı uzunmuş dedim. Ama niye dedim. Niye dedi. Uzunmuş. Hayır dedim. Bak, sebebi var onun. Nedir biliyor musun sebebi? Heh. Git dedim söyle onlara öğrensinler. Resulullah Efendimizin gaslinde bulunuyor Hazreti Ali. Mübarek cesedi paklerini pak olmasına rağmen fakat emrettiği için sünnet-i seniyeye uygun yıkıyorlar. Gasl ediyorlar. Bir miktar mübarek karınlarında su kalıyor. Herkes birbirine bakıyor. Hani kefeni saracaklar ıslanmasın. Şöyle bir eliyle itmek falan bir dakika diyor Hazreti Ali Efendimiz eğiliyor dudaklarıyla suyu çekiyor. Şimdi kefeni kapatın diyor. Ondan sonra da diyor ki en son Resulullah'a değen bu bıyıklardı bunları ben kesemem artık diyor. Hazreti Ali Resulullah'a muhabbetinden kılını kesmeyecek sen Resulullah muhabbetini bilmeyeceksin. Nereden nereye azizim? Bu kadar mı açılır ara? Ve bu çocuk Allah'tan insaflı birisiymiş. Bu kadar olamaz ya dedi. Bu kadar biz saptırılmış olamayız dedi. Teşekkür ederek ayrıldı. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Bir hadise daha nakledeyim. Kitaptan meselesine gelince, kitaptan okuma meselesine. Evet kitaptan öğrenince insan, çünkü bilmekle insanın muhabbeti artar. Zaten insan bilmediğine düşman olur. El insanu adubun lima yeçel. Bilmediğinin düşmanıdır insan. Fakat bir de bu aşkı meşk etme meselesi var. Bakın bir zat ölüm döşeğindeymiş. Muharrem ayıymış. Adetiymiş. Muharrem ayında pek su içmezmiş. Hatta bazıları hiç su içmezlermiş. Yani o harareti ben de yaşayayım diye. Bu kitaptı. Aman efendim bu dinde var mıdır? Ya kardeşim bu din şimdi şeyi konuşmuyoruz biz. Yani dinin farzını, sünnetini, müstahabını konuşmuyoruz. Onunla olan bir alaka. Yani
bir halden
şimdi Hazreti Ubey, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın da ben bu batan miğferin parçasını çıkartırım ya Resulallah deyip dişiyle atlayıp da o zırhı çekmesi dinde yok. Muhabbette var. Öte taraftan onu hiç görmeyen Hazreti Üveysül Karani'nin dişi mi şehit olmuş? Hangisi oldu biliyor musunuz? Bilmiyoruz ya Üveys denildiğinde Üveys'in artık ağzında diş lazım değil deyip dişini sökmesi de dinde yok. Muhabbetle alakalı bu. Muhabbeti tatmayan adam girmesin zaten. Yani alıp da mülteka tercümesini anlattığımız hadiseyi fıkıh kitabında arayacaksa konuşmaya girmesin. Bu muhabbet meselesi. Nasıl? Bunu çocuğunun gözündeki hüznü anlayan, annesinin gözündeki endişeyi anlayan, mahlukata muhabbeti olan, sureti insan olduğu gibi sireti de insan olan kişilerin anlayabileceği şeylerden bahsediyoruz. Arz edebiliyor muyum? Kanunun veya kanunların birey olarak kabul ettiği kişilerden bahsetmiyoruz. Limen kâne lehu kalp ayetin tabiriyle kalbi olan kişiler için konuşuyoruz. Ayrı bir şeydir bu. Ölüm döşeğindeymiş. Ağzı kuruyor, su uzatmışlar. Çevirmiş ağzını, içmemiş. Bir daha uzatmışlar, bir daha çevirmiş. Efendim içseniz, bakın dudaklarınız çatladı. Ölüm döşeğinde sonra. Gözlerinden yaş boşanmış. İçmediler ki içelim evladım demiş. İçmediler ki içelim. Bu nasıl bir muhabbettir? Bu kitaptan olmaz.
Hiçbir yerden öğrenilmez bu ancak aşk.
Ancak bu ruhen yakınlıkla olur. Allah en önce onu anlattırsın bize.
Hazreti Hüseyin Efendimiz de diyor alemi manada müşerref kılınsak herhalde belki böyle bir şey olmuş Hazreti Peygamber Efendimizle de müşerref kılınmış olur muyuz diyor. Aynı mıdır?
Yani diyor ki, o Risalet ağacının meyvasından tatmış olsam, Risalet ağacını da bu şekilde nasiplendirmiş, nasiptar olmuş olur muyum? Evet. Diyor. Cevabı içinde yani, galiba.
Eyvallah, eyvallah. Bir de
o meyveyi, bağı Risalet.
Evet.
Risalet bağını. Ben ondanım, o bendendir, ben diyor. Bendir. Resulullah Efendimiz'i görmüş gibi olmaz. Fakat ruhu Resulullah'ın kendisinden hoşnutluğuna herhalde işaret olsa gerek. Evet. Ama işin ehli bilir, o rüya ilmini eyvallah, bilenler belki. Eyvallah.
Bu son dakikalarımıza giriyoruz ama.
Öyle mi? Ashab-ı, çabuk geçti.
Evet. Ashab-ı Suffa ile alakalı biraz bilgi verir misiniz diyor.
Ya. Ashab-ı Suffa ile alakalı kısmen malumat arz etmiştik dinleyicilerimize. Bunlar işte tasavvuf ve tarikat geleneğin zaten menşei, sünnetteki, selef zamanındaki başlangıç noktası Ashab-ı Suffa'dır. Mesela medrese teşkilatının başlangıç noktasının Bedir'deki kölelerin azat edilme esnasında vuku bulan, 10 kişiye öğreten serbest kalacak hükmünün öğretim şeklinin ne dayanması gibi. Benim yaptığım tespit değildir bu. Yani medrese teşkilatı da öyledir. Eski Osmanlı medresesinde de bir üst sınıfa geçen kişi alt sınıfı okuturdu. Hem alt sınıfı okutur hem bulunduğu sınıfın dersini şey yapardı. Hı hı. Geçenlerde aldığım haberlere göre ve şu anda orada eğitim gören arkadaşlarımızdan edindiğim bilgiye göre Amerika'da da bu sistem varmış. Yani üniversitenin ikinci sınıfına, üçüncü sınıfına geçen kişi daha alt sınıftaki talebelere hocalık yapacak şekilde hak tanıyorlarmış. Hatta maaş veriyorlarmış. Hafta sonları bunlara ders verirseniz, eğitmenlik yaparsanız hem maaş alırsınız diye teklifte bulunuyorlarmış. Zaten sosyolojik bir kaidedir. Yeni medeniyet muhakkak surette eski medeniyetin temelleri üzerine inşa olunur. Sosyolojik bir hadisedir bu. Gökten zembille inmez. En son medeniyet hangisi? O. O medeniyetin üzerine kurularak çıkar. Dolayısıyla medeniyet Osmanlı'daydı ve onun üzerine inşa ederek. Ashab-ı Suffa'da de bunlar mesaisini Allah'a, Allah Resulüne ayırmış. Allah Resulü'nün ilmine talip olmuş zevattı. Diyor ki, siz bana diyor, Ashab-ı Suffa'dan birisi, şunu mu söyledi, bunu mu söyledi, şunu mu yerdi, bunu mu yerdi, bunu sormayın diyor. Resulullah konuşurken kaç kere gözünü kırpardı? Hangi cümlelerde elini kaldırırdı? Konuşurken kaç dakikada bir, kaç saniyede bir veya hangi durumlarda elini şöyle yapar, böyle yapardı? Onlara varıncaya kadar size anlatayım diyor. Düşünün sahabinin oturuşunu. Resulullah Efendimiz karşısında mesela mürşit terbiyesinde, tekke terbiyesinde eskiden, mürşidin karşısında sükunetle, hem kalbi sükunetle hem bedeni sükunetle oturma hali vardır. Aman efendim ne oluyor ki falan. Ashab-ı Suffa'ya benzemek içindir o. Sahabi otururken üzerlerine kuşlar konarmış. Cansız zannedermiş o bulunan zevat-ı kiramı. Kuşlar tepelerine, omuzlarına konar. Onlar kımıldamazlar, Resulullah Efendimiz'i takip ederlermiş. He, dinde yeri var mı yok mu? O cazibeye giren kişi için dinde yeri var. O cazibe dışından olduğu zaman ne farzdır ne vaciptir efendim. Limen kâne lehu kalp. Evet.
Allah razı olsun.
Bitti mi sorular?
Hayır, soruları var aslında da.
Hadi bir soru daha alalım da.
Burada
sorunsuz bir soru.
Bir dinleyicimiz, ben diyor Erzurum'dan, Ilıca'dan, adım Sekine, felsefe öğretmeni, son sınıftayım diyor. Tesco'nun Mevlana ve Şems arasındaki muhabbet diyor.
Allah.
Lütfen bu konuda yardım edin diyor. Yoksa arkadaşımız, hocamız yüzünden buralar pek okunmuyor. Yani
benim konusu. hocamın da vazife yaptığı bir yerdir Erzurum. Amil Çelebioğlu hoca. Türkolojide. Evet. Bir kere en başta Hazreti Mevlana hakkında ki Amil Çelebioğlu hocanın tebliğlerini okusunlar.
Evet.
Türkoloji profesörü, metin şerhinin son devrin en büyük üstadlarından olan, onu okusunlar. Fakat Hazreti Mevlana ile Şems hadisesi için birkaç tane şey söyleyelim. Oradan kendileri girizgah bulurlar ümit ediyorum. Ayrıca Tahirül Mevlevi'nin de Mesnevi şerhini okusunlar. Bu arada demin söyleyeceğim dedim, söyleyemedim fakat vakit de daraldı. Ehl-i Beyt isimli Gürgün Uyar'ın bir kitabı çıktı. Çok güzel bir kitap. Buraya baktıklarında görecekler ki 12 imam olarak kabul edilen bazı zevatın, Hazreti Hüseyin Efendimizin torununun oğlunun, torununun, Hazreti Ali Efendimizin diğer hanımından olan oğlunun isimlerinde Ebu Bekir, Ömer ve Osman isimlerini görecekler. Bu kitabı da tavsiye ediyoruz. Ve dinleyicimize de son sözlerimizi naklederken yine geldi iş Mevlana ve Şems'e. Bütün Şems-i Tebrizi diye yazılan nutuklar hepsi biliyorsunuz ki Hazreti Mevlana'ya aittir. Hazreti Mevlana o Şems'in muhabbetinde öyle bir hal yaşamış ki ilk şeyhi değildir zaten Hazreti Şemseddin Tebrizi. Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'de biriken yüz küsur şeyhin sohbetiyle, nazarıyla toparlanan güzelliklerin tecelli etmesi Hazreti Şems'te olmuştur. Yoksa ilk şeyhi değildir. Bu muhabbet farklı bir muhabbet değil. Şems'le Mevlana muhabbeti mürşid ilişkisi içerisinde. Mesela bir Fakirullah Hazretleri ile İbrahim Hakkı Erzurumi arasında tecelli etmiştir. Buna benzer aşkları Akşemseddin-i Veli ile Hacı Bayram-ı Veli arasındaki muhabbet gibi. Böyle bazı muhabbetleri de inceler. Bakarsa felsefeyle de meşgul oldukları için en başta kıyas imkanı bulurlar. İşini kolaylaştırır. Cenab-ı Mevlana Efendimiz adı üstünde Şems olmasına rağmen Hazreti Şems'ten çok fazla bahsedilmez de Mevlana'dan bahsedilir. Dünya edebiyatında da, bizim edebiyatımızda da, İslam edebiyatında da, bakın güneş hakkında 1000 tane eser kabul edin, 1000 tane eserde güneş hakkında bahseden 3 tane 4 tane eser bulursunuz. Geriye kalanların hepsi ay, mehtap, yıldızlardır. Halbuki nurunu oradan alır. Bu kendilerine anlatmak istediğim şeyi onlar ümit ediyorum anlayacaklardır. Oradan hareket ederlerse bu muhabbetin nasıl bir şey olduğunu ve Divan-ı Kebir'i muhakkak okusunlar. Divan-ı Kebir'i okusunlar. İnşallah tezlerinde de muvaffak olurlar. Evet. Ve inşallah aşkı ve muhabbeti sadece belden aşağı anlayanların bu sahadaki yaptıkları yanlışlıklara da mani olacak bir eser inşallah zuhur ettirirler.
Amin inşallah. Evet. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Burada güzel dilekler var. Gönül isterdi ki Fatih Bey'le olan programımız gün içinde de olsun. Herkes istifade etsin ama.
Yok estağfurullah. Burada bunları idareye misali söylesinler.
Eyvallah. Artık diğer sorular da okumadığımız sorular için de dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler. İnşallah onlar da cevaplandı zaten.
Hafız Sami gecenin üçünden sonra Boğaz'a doğru döner ya. Okumaya başlarmış. Yeğeni öyle dermiş. Niye bu saatte okuyorsun? Gündüz yapsan da şu işi herkes sesini duysa. Bu saatte aşıkların uyandığı saattir.
Eyvallah.
Sesim eyvallah onlara dermiş. Ha biz Sami değiliz falan ama anlattığımız şeyler herhalde muhabbete taallük eden hadiseler olduğu için biraz da dingin bir saat.
Elhamdülillah.
Gecenin settariyetine sığınarak, Allah'ın settar ismine sığınarak da biraz böyle rahat konuşuyoruz.
İnşallah.
Onun getirdiği psikoloji de var. Gündüz aynı şey çıkar mı bilmem.
Peki Fatih abi, güzel bir program oldu. Allah razı olsun.
İnşallah.
Bu programı da duasıyla, himmetiyle, bir duayla programımıza son verelim dilerseniz. Sizden.
Efendim madem öyle. Cenab-ı Hak ruhlarımızı Ruhu Resulullah'a aşinayı ruh eylesin.
Amin.
Ruhu Resulullah'ı bizden hoşnut eylesin. Aynı bütün peygamberlerin ettiği dua gibi bizi mümin salih olarak öldürsün, ruhumuzu öyle kabzetsin ve bizi salihlere, sevdiklerine ilhak eylesin.
Amin. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmetin tek sahibi olansın.